Aurora'nın İncileri, Nermin Bezmen.
Ayrım 35.
Durumumu açıklamayı her birine ayrı ayrı anlatmak yerine, görüntümle söyleyeceklerimi bir defada söylemeye karar vermiştim. Hazırladığım tiyatro oyununda Shana yardımcımdı. Ben yatak odasında beklerken o gelenlere kapıyı açıp içkilerini ikram etti. Çağrılan herkes toplandığında da bana haber verdi. Aynada kendime bir kez daha baktım. Üzeri kahverengi art deko desenli, kahverengi tül bir bandın çevrelediği ve kalça hizasına kadar dümdüz inen, diz altında krem rengi yün krep elbiseyle, aynen mecmualardaki hamile elbisesi reklamlarından fırlamış gibiydim. Uzun zamandır cenderede tutmaya çalıştığım karnım sanki rahatlamış, teşekkür olarak biraz daha da büyümüş gibiydi. Az sonra içeride bekleyen dostlarımın üzerinde yaratacağım şaşkınlığı düşünerek gülümsedim. Bana olan yakınlıklarına rağmen Ezra'nın anne ve babasını bu haberden uzak tutmak istemiştim. Böyle özel bir durumu onlarla nasıl paylaşacağımı bilemiyordum. Kaldı ki onlardan bir beklentim varmış zannedilmesini veya bana hali hazırda olduğundan daha farklı bir şekilde kol kanat germelerini istemiyordum. Ayrıca yaza kadar Florida'da olmaları büyük bir şanstı. Shana'nın işaretiyle yatak odasından çıkıp salona doğru yürüdüm. Kapının ağzında durduğum zaman herkes kadehi elinde sohbetteydi. Beni fark ettikleri anda, önce tahmin etmediklerinden olsa gerek, kıyafetimin özelliğini seçemediler. İlk fark eden Eva oldu ve ondan sonra dairem büyük bir şok, şaşkınlık, ardından sevinç ve coşkuyla doldu. Ancak sırrımın mecbur olduğumdan daha fazlasını açıklamadım. Çocuğumun babasının Ezra olduğunu bir tek Celeste baş başa kaldığımız bir anda fısıldadım. Ötekiler zaten bir travma yaşadığımı düşünerek bu gizliliğime saygı gösterdiler. Ama Eva'nın gözlerindeki gülümseyen pırıltıdan bir şeyler sezdiğinin farkındaydım. Durumumun üniversitede kabul görmeyeceğini biliyordum. Profesör Klein'in benim için çare üretmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak için ona o senelik kaydımı donduracağımı söyledim. Galeride ise hamile yönetici asistanının evli olmamasının ne Eva ne de müşterileri için bir mahsuru vardı. İşime gidebildiğim son güne kadar devam edecektim. Sevgili Celeste'm, benim fedakar mürebbiyem, can dostum, kendisinden böyle bir haberi sakladığım için belki de Shana'dan daha fazla kırılmış olmalıydı. Ama katiyen belli etmedi. Çocukluğumdan beri çok iyi tanıdığım ve her zaman bana huzur veren o sıcacık gülümsemesiyle sarılarak kutladı. Her nedense dedi, senin anneliğini de her zamanki gibi maceracı bir ruhla yaşayacağını hep tahmin etmişimdir. Ama buna rağmen beni şaşırtmaya muvaffak oldun küçüğüm. Bugüne kadar bunu kendi başına sırtladın ama bundan sonra biz hepimiz senin yanındayız. Lütfen bizimle paylaş ve alabileceğin her yardımı al. Bebek için de merak etme, sana baktığım gibi ona da bakacağım. Gözlerim yaşarmıştı. Celeste'in bunca sene sonra kendine ait bir hayatı yaşamaya başladığı bir sırada, başka bir sürprizle onu yine kendime esir mi edecektim? Hayır, buna hakkım yoktu. Çok minnettarım sana Celeste'cim. Ama senden böyle bir şey beklemeye hakkım yok. Bırak bebek için başka bir çare düşünelim. İtiraz duymak istemiyorum. Karar verilmiştir. Bebeğine ben bakacağım. Celeste'nin hayatını artık daha fazla mahvetmemek için bakışlarımla Paul'den yardım istedim. Ama o karısının omuzuna kolunu atarak dudaklarını büzdü ve onun dediklerini tekrarladı. Karar verilmiştir. Bizde söz Celeste'ndir der gibi manidar bir bakışla gülümsedi. Her ikisine de sarılıp kucaklamaktan ve gözyaşları içinde teşekkür etmekten başka çarem kalmamıştı. Sonra kadehler bana ve bebeğimize kalktı. Bir tek Eva muzip bir ifadeyle gözümün içine bakarak ve mutlu babanın şerefine diye ekledi. ona gülümsemekten başka bir cevap vermedim. Geç vakitte herkes gittikten sonra göndermek üzere beklettiğim mektupların devamı olarak o gece yaşananları Ezra'ya yazmaya başladığımda içimde beni hayal kırıklığına uğratacağı korkusu yanında bir huzur da vardı. Onun mektupları aldığında son iki aydır gün be gün yazdıklarımı ne büyük bir sevinçle okuyacağını düşündükçe ona vereceğim mutluluğu şimdiden paylaşmanın heyecanıyla uyku tutmayan uzun bir gece yaşadım. Sabaha kadar yaşadıklarımı, duygularımı, bebeğimizin nasıl büyüdüğünü, bana verdiği mutluluğu yazdım, yazdım, yazdım. Hüma sayfa noktalandığında bir müddettir elinde duran kadehten tek yudum dahi içmemiş ve nefesini tutarak okumuş olduğunu fark etti. Derin bir iç çekişle defterini kanepeye bırakıp ayağa kalktı. Elinde içkisi verandaya çıktı. Evde sessizlik hakimdi. Ne aşağı kattaki verandada ne de balkonun diğer ucundaki odada bir hareket vardı. Tek duyulan okyanusun açığından patlayıp gelen dalgalardı. Pervaza dayanıp konyağını yudumlarken, düşünceleri babaannesinin yerinde kendisi olsa ne yapacağı, nasıl bir karar vereceği üzerine yoğunlaşmıştı. Hatıratın her noktasında durup okuduklarını hazmetmek ve o durumda olsa nasıl bir tavır sergileyeceğini hissetmek istiyordu. Başından beri cinselliklerini korunarak yaşadıkları kocasıyla hiçbir gün aralarında bir çocuk mevzuu geçmediğini düşündü. Hiç konuşmamalarına rağmen ikisinin de çocuk sahibi olma fikrinden uzak kaldığı kesindi ki aralarında anlaşmış gibi hep korunmayı tercih etmişlerdi. Genç kadın kocasıyla ne olacağını aldırmadan tamamen hür sevişmeler yaşadığını ve hamile kaldığını hayal etti. Birden çocuk sahibi olma fikri içini ısıtmıştı. Bedeninin babaannesinin anlattığı gibi yeni bir şekil kazanmaya başladığı fikriyle büyüyen karnını, dolgunlaşan ve uçları koyulaşan göğüslerini hayal etti. Kocasının hamile bedenine aynı ilgiyi duyup duymayacağı sorusunu sordu kendisine ve cevapsız kaldı. "Tanrım," dedi kendi kendine mırıldanarak. Bu kadar mı konuşmadan, birbirini çözme gereği duymadan yaşamışlardı kaç yıldır? Bir gün beraber can verebilecekleri bir bebek nasıl olup da hiç sohbetlerine bile konu olmamıştı. Çocuk mu istemiyorlardı, yoksa ilişkilerinde bir çocuğa yer olmadığını mı düşünmüşlerdi, yüksek sesle söylemeselerdi? Bilemiyordu. Soruları cevapsız kalıyordu. Birden hayatında bir boşluk hissetti. Verilmiş mucizevi bir imkanı kullanmamış ve şansını kaçırmış gibiydi sanki. Sonra başını rüyadan uyanır gibi iki yana salladı. Babaannesinin hayatıyla kendi realitelerini karıştırmaya başlamıştı. Kanepeye geri dönüp defteri eline aldı. Yeni sayfada yine el yazısından Ezra'ya ait olduğu belli mektuplar başlıyordu. Birkaç sayfayı parmaklarının arasında çevirdi. Kısa, aceleyle yazılmış, kiminin üzerindeki tarih ıslanıp silinmişti. Bazı notlar, cümleler yer yer kesintiye uğramış, belli ki kıskanç zaman aralıklarında, bazen bir başka kalemle, bazen gelişi güzel bir yazıyla, ısrarla yazılmaya devam edilmişti. Aşkım benim, yolda yanlış ellere geçme ihtimaline karşı mektuplarımızda detay vermemiz yasak. Sana nerede olduğumuzu, buralara nasıl geldiğimizi onun için yazamıyorum. Bundan sonra nereye gideceğimizi ise zaten bilmiyorum. Ama şu kadarını bil ki, dağlarda, ormanlarda, okyanusta, durduğumuz şehirlerde, yediğim ekmekte, içtiğim suda, çadırımda, her yerde benimle hep sen varsın. Hayatının nasıl gittiğini merak ediyorum. Bana ne zaman yazabileceğini sana bildireceğim. Seni delice seven Ezra, Ekim 1917. Aşkım, ruhum, hayatım. Sana olan hasretim çoğaldıkça ne kadar çocukça bir şey yaptığımı daha iyi idrak ediyorum. Ama işte bak yine o, bu ayrılık olmasaydı bu geceyi de yaşamayacaktık belki. Sözlerini hatırlıyorum da, iyi ki uzaklaşmışım diyorum. Ben seni hep sevmiştim ama sen o son geceyi beklemiştin sevgini fark etmek için. Seni yüreğimi yakan hasretimle kucaklıyor, güzel gözlerini, saçlarını, yüzünü öpücüklere boğuyorum, eşsiz aşkım benim. Seni delice seven Ezra, Ekim 1917.
Ayrım sonu.